Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 5.
Ama onun ölümü aramızdaki bazı şeyleri anlamama yardım ediyor. Belki biz her zaman bir üçlü olduk. Sen, ben ve abin. Acaba onun ölümü, kendi kayan olmayı seçmenin, benim senin kayan olmama hiçbir zaman izin vermeyişinin nedeni mi? Belki onun ölümü diğer erkeğin zayıf ve güvenilmez olacağına ikna etmiştir seni. Durup bekledim. Nasıl cevap verecekti? Polo'yu tanıdığım onca yıldır ona ilk kez kendisi hakkında bir yorum sunuyordum. Ama hiçbir şey söylemedi. Ben devam ettim. Galiba haklıyım ve sanırım kilise grubunda bu inzivaya çekilmen, abine veda etmeye çalışman çok iyi olmuş. Belki ikimiz arasında her şey farklı olabilir artık. Yine sessizlik. Sonra anlaşılmaz bir gülümsemeyle ayağa kalkıp, "Şimdi seni doyurma zamanı" diyerek mutfağa gitti. Bu ifade, "Şimdi seni doyurma zamanı" az önce onu doyurduğumu kabul etmesi anlamına mı geliyordu? Kahretsin, ona bir şey vermek ne kadar zordu. Bir süre sonra yemek üzere oturduğumuzda doğrudan doğruya gözlerime bakıp şunları söyledi. "Irv, başım dertte. Benim kayam olur musun?" "Elbette" dedim. Ricasının sorumun cevabı olduğuna memnun olarak. "Bana dayanabilirsin." "Ne tür bir dert bu?" Derdini açıklamaya başladığında en sonunda ona yardım etmeme izin verdiği için duyduğum memnuniyet hemen üzüntüye dönüştü. Doktorlar hakkında o kadar çok konuştum ki sanırım tıbbı kara listeye alındım. Artık iyi bir tıbbi bakım almıyorum. Larchwood kliniğindeki bütün doktorlar bu işin içinde. Ama klinik de değiştiremiyorum. Sigortam tedavimi orada yaptırmamı gerektiriyor. Ve tıbbi durumum göz önüne alınınca başka hangi sigorta şirketi bana yaklaşır ki? Beni etik olmayan bir şekilde tedavi ettiklerinden eminim. Lupusumdan onların tedavileri sorumlu. Kesinlikle yanlış bir uygulama yapıldı. Benden korkuyorlar. Tıbbi notlarının bazılarını kimliğimi çabuk fark edebilmek için kırmızı mürekkeple yazıyor ve mahkemeye vermem olasılığına karşın dosyamdan siliyorlar. Beni kobay olarak kullanıyorlar. Steroidleri artık çok geç olana dek beklettiler. Sonra aşırı doz verdiler. Açıkçası beni yollarından uzaklaştırmak istediklerini düşünüyorum diye devam etti Pola. Bu haftanın tamamını tıbbi kurula onların maskelerini düşüren bir mektup yazarak geçirdim. Ama henüz postalamadım. Bunun başlıca nedeni eğer lisansları ellerinden alınırsa doktorlara ve ailelerine ne olacağından dolayı endişelenmemdi. Öte yandan hastalara zarar vermeye devam etmelerine nasıl izin verebilirim? Taviz veremem. Bir keresinde sana tavizin tek başına var olmadığını söylediğimi hatırlıyorum. Taviz hep büyür. Ve kısa bir süre sonra yürekten inandığın şeyi kaybedersin. Ve bu konuda sessiz kalmak bir tavizdir. Bana yol gösterilmesi için dua edip duruyorum. Üzüntüm artıyordu. Belki Pola'nın anlattıklarında küçük bir gerçek parçacığı bulunabilirdi. Belki doktorlarının bazıları yıllar önce Doktor Lee'nin olduğu gibi Pola'nın hareketlerinden onu başlarından savacak kadar rahatsız olmuşlardır. Ama dosyaların kırmızı kalemler yazılması, kobay deneyleri, gerekli tıbbi tedavinin geciktirilmesi. Bunlar saçma suçlamalardı ve paranoya işareti olduklarından emindim. Bu doktorların bazılarını tanıyordum ve dürüstlüklerinden emindim. Bir kez daha onun güçlü inançları ve benim güçlü inançlarım arasında seçim yapacak konumda bırakmıştı beni. Onu terk ettiğimi düşünmesini istemiyordum. Ama onun yanında nasıl kalabilirdim ki? Kendimi tuzağa düşmüş gibi hissediyordum. Sonunda onca yıldan sonra Pola benden doğrudan doğruya bir ricada bulunuyordu. Cevap verecek tek bir yol olduğunu görebiliyordum. Onu oldukça hasta bir birey olarak görmek ve tedavi etmek. Sözcüğün karanlık, yanlış anlamıyla idare etmek anlamında tedavi etmek. Pola söz konusu olduğunda hep kaçındığım bir şeydi bu. Aslında herkes için durum böyleydi çünkü birisini idare etmek, onunla bir nesne olarak ilişki kurmak, dolayısıyla o kişiyle birlikte olmanın karşı teziydi. Böylece ikilemiyle duygudaşlık kurdum. Dinledim, yumuşak bir şekilde araştırdım ve görüşlerimi kendime sakladım. Sonunda etik kuruluna daha yumuşak bir mektup yazmasını önerdim. Dürüst fakat daha yumuşak dedim. Böylece doktorlar lisansları ellerinden alınmak yerine azarlanmayla karşılaşırlar. Tabii ki bu kötü niyetle hakaret etmekti. Dünyadaki hiçbir kurul onun mektubunu ciddiye almayacaktı. Kimse bütün doktorların ona karşı komplo kurduğuna inanmayacaktı. Ne azarlama ne de lisansı iptal etme olasılığı vardı. Düşünceye daldı. Önerimi tarttı. Sanırım ona olan sevgimi hissetmişti. Dürüst olmadığımı bilmemesini umuyordum. Sonunda başını salladı. Bana iyi, sağlam bir danışmanlık verdin herif. İhtiyacım olan da buydu. Ona karşı ilk kez kötü niyetle hareket ettiğimde beni yardımcı ve güvenilir bulması ironisini acıyla hissettim içimde. Güneşe karşı olan duyarlılığına rağmen arabama kadar benimle yürümede ısrar etti. Güneş şapkasını taktı, kendini örtülere sardı. Ben motoru çalıştırırken bana son bir kez sarılmak için arabaya doğru eğildi. Uzaklaşırken dikiz aynasından geriye baktım. Şapkası ve üzerine sardığı çarşafı ışıkla parlayan ve güneşe karşı bir silüet şeklinde dikilen pola parlak bir ışık saçıyordu. Hafif bir rüzgar çıktı, üzerindekiler dalgalandı, sapı üzerinde dönüp titreyen, kendini düşmeye hazırlayan bir yaprak gibi görünüyordu. Bu ziyaretten önceki 10 yıl içinde kendimi yazılarıma adamıştım. Arka arkaya kitaplar çıkardım. Basit bir stratejiye dayanan bir üretkenlik. Yazıya öncelik veriyordum ve hiçbir şeyin ve hiç kimsenin araya girmesine izin vermiyordum. Zamanımı bir ana ayının yavrularını koruduğu gibi ateşli bir şekilde koruyor, kesinlikle gerekli olanlar dışındaki bütün etkinlikleri dışlıyordum. Pole bile gerekli olmayanlar kategorisine girdi ve onu yeniden aramak için zaman ayırmadım. Birkaç ay sonra annem öldü ve onun cenazesine giderken aklıma Pole geldi. Ölmüş abisine yazdığı veda mektubunu düşündüm. Ona hiç söylemediği şeyleri içeren mektup. Ve anneme hiç söylemediğim şeyleri düşündüm. Hemen hemen her şey. Birbirimizi sevsek de annem ve ben hiçbir zaman iki insanın temiz eller ve temiz zihinlerle birbirine uzandığı gibi yürekten yüreğe, doğrudan doğruya konuşmamıştık birbirimizle. Hep birbirimizi idare eder, ikimiz de korkarak, diğerini kontrol ederek, aldatarak, birbirimize ulaşmayan şeyler söylerdik. Eminim bu yüzden Pola ile hep dürüst ve doğrudan konuşmak istemiştim ve bu yüzden ona karşı dürüst olmayan biçimde davranmaya zorlanmaktan nefret etmiştim. Cenazeden sonraki gece etkileyici bir rüya gördüm. Annem, hepsi ölü olan birçok arkadaş ve akrabası merdivenlerin basamaklarında son derecede sessiz bir şekilde oturuyorlar. Annemin adımı çağıran, haykıran sesini duyuyorum. Merdivenin en üst basamağındaki son derece hareketsiz olan mini teyzemin özellikle farkındayım. Sonra teyzem hareket etmeye başlıyor. Önce çok yavaş, sonra gittikçe daha hızlı. Ta ki yaban arasından daha hızlı bir şekilde titremeye başlayana kadar. O anda basamaklardaki herkes, hepsi ölü olan çocukluğumun büyük insanları hızla titremeye başlıyor. Ebe amcam yanağımı sıkmak için eğiliyor. Sevgili Sony diyor eskiden yaptığı gibi. Sonra diğerleri de yanaklarıma uzanıyor. Önce şefkatle, sonra çimdikler sert ve acı veren bir hal alıyor. Sabahın üçünde yanaklarım zonklayarak korku içinde uyanıyorum. Rüya ölümle düelloyu resmediyordu. Önce ölmüş olan annem beni çağırıyor ve bütün ölmüş akrabalarımı sessizlik içinde basamaklarda otururken görüyorum. Sonra ölüme hayatın hareketini aşılayarak ölümcül hareketsizliği yatsımaya çalışıyorum. Özellikle ani bir inmeyle birkaç ay boyunca gözlerinden başka vücudundaki hiçbir yerini kıpırdatamayarak tamamen felçli kalan ve bir yıl önce ölen mini teyzem dikkatimi çekiyor. Rüyamda mini hareket etmeye başlıyor fakat sonra kontrolden çıkıp çıldırıyor. Sonra şefkatle yanaklarımı sıktıklarını hayal ederek ölülere karşı olan korkumu hafifletmeye çalışıyorum ama o korku bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu yanak sıkmalar sert ve kötü bir hal alıyor ve ölüm anksiyetesiyle bunalıyorum. Teyzemin yaban arısı gibi titremesi hayali beni günlerce etkisinde bıraktı. Aklımdan çıkaramadım. Belki de diye düşündüm kendi çılgınca hayat hızımın yalnızca ölüm anksiyetesini susturmaya yönelik beceriksizce bir çaba olduğunu söyleyen bir mesajdı bu. Rüya bana yavaşlayıp gerçekten değer verdiğim şeylerle uğraşmamı söylemiyor muydu? Değer fikri yine Pole'yi getirdi aklıma. Neden onu aramamıştım? Ölümle yüz yüze olup ona yukarıdan bakan oydu. Oturumlarımızın sonundaki meditasyonu yönetme şeklini hatırladım. Gözleri mum alevine dikilmiş, güçlü sesi hepimizi daha derin, daha sessiz bölgelere götürüyordu. Bu anların benim için ne ifade ettiğini ona hiç söylemiş miydim? Ona hiç söylemediğim o kadar çok şey vardı ki. Artık söyleyebilirdim. Annemin cenazesinden sonra eve uçarken onunla olan arkadaşlığımı yenilemeye karar verdim. Ama hiçbir zaman söyleyemedim. Yapacak çok şey vardı. Karım, çocuklarım, hastalarım, öğrencilerim, yazılarım. Günlük sayfalarımı yazıp başka her şeye boş verdim. Arkadaşlarım, mektuplarım, telefonlar, konferans davetleri. Her şeyi, hayatımın bütün diğer parçaları kitap bitene kadar bekleyebilirdi ve Paula da beklemek zorundaydı. Paula kuşkusuz beklemedi. Birkaç ay sonra oğlundan bir not aldım. Paula gibi bir annesi olduğu için kıskandığım oğlu, yıllar önce yaklaşan ölümünü harika bir biçimde yazdığı oğlu. Yalnızca şunları yazmıştı. Annem öldü ve eminim size haber vermemi isterdi. 3. Güneyli rahatlığı. Zamanımı harcadım. 5 yıl. 5 yıl boyunca psikiyatri kliniğinde günlük terapi grubunu yönettim. Her sabah saat 10'da Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesindeki kitap kaplı rahat odamdan çıkıp bisikletle hastaneye gider, koğuşuma girer, yapış yapış Lysol kokulu havadan ilk çektiğim nefesle yüzümü buruşturur ve çalışanlar için olan kafeinli kahve makinesinden hastalara kafein, tütün, alkol ya da seks yoktu. Sanırım bu hastaların hastaneye çok rahat bir şekilde ve çok uzun bir süre için yerleşmelerini engellemeye yönelik çabanın bir parçasıydı. Kahvemi alırdım. Sonra çok amaçlı odadaki sandalyeleri halka şeklinde dizer, cebimden çubuğumu çıkarır ve 80 dakika boyunca grup terapi oturumunu yönetirdim. Koğuşta 20 yatak bulunmasına rağmen benim oturumlarım az sayıda kişiyle yapılıyordu. Bazen yalnızca 4 ya da 5 hasta olurdu. Müşterilerim konusunda çok titizdim ve kapılarımı yalnızca en yüksek işlevi gösteren hastalara açardım. Giriş biletimi, oryantasyon 3 şeyi ölçerdi. Zaman, yer ve kişi. Grup üyelerim yalnızca zamanı, kim ve nerede olduklarını bilirlerdi. Üyelerin psikotik olmalarına itiraz etmememe rağmen bu konuda sessiz oldukları ve diğerlerinin çalışmasına müdahale etmedikleri sürece her hastanın konuşabilmesinde, 80 dakikaya dikkat etmesinde ve yardım ihtiyacını kabul etmelerinde ısrar ediyordum. Her prestijli kulübün bir giriş kriteri vardır. Belki benim üyelik gereklerim, benim terapi grubumu daha sonra açıklayacağım nedenlerden ötürü gündem grubu adı verilirdi, daha arzu edilir hale getiriyordu. Giriş bileti olmayanlar daha problemli, gerilemiş hastalar mı? Onları koğuştaki diğer grup olan ve daha kısa süreli, daha yapılandırılmış, daha az talepkar olan iletişim grubuna gönderirdim. Ve kuşkusuz her zaman sosyal sürgünde olanlar, zeka açısından bozulmuş olanlar, dikkati dağıtıklar, kavgacı olanlar ya da hiçbir gruba uymayacak olan maniklerde oluyordu. Çoğu kez sosyal sürgündeki bazı ajite hastaların bir iki gün içinde ilaçlar kendilerini biraz yatıştırdıktan sonra iletişim grubuna girmelerine izin veriliyordu. Gitmelerine izin vermek. Bu ifade en içine kapanık hastanın yüzünde bile bir gülümseme meydana getirirdi. Hayır, dürüst olmama izin verin. Hastane tarihinde hiçbir ruh hastasının grup terapi odalarının kapılarını yumruklayıp içeri girmeyi istediği hiç olmamıştır. Daha tanıdık olan sahne, önceden toplanmış olan üyelerin, görevli memurların ve beyaz pelerin ve hemşirelerin koğuşta dört nala koşturup üyeleri saklandıkları dolaplardan, tuvaletlerden, duşlardan çıkarmaları ve zorla grup odasına sokmalarıdır. Gündem grubunun farklı bir ünü vardı. Sıkı ve zorlayıcı bir gruptu ve en kötüsü de hiç köşesi yoktu. Saklanacak bir yer yoktu. Koğuşta hiçbir zaman davetsiz misafir olmadı. Bir üst düzey hasta iletişim grubunda cansız kalamazdı. Ara sıra bazı şaşkın, normalde daha düşük toplantılara katılan hastalar sendeleyerek gündem grubuna girer ama nerede olduklarını öğrenir öğrenmez gözlerini korku bürürdü ve kimsenin onları dışarı çıkarmasına gerek kalmazdı. Alt gruptan üst gruba terfi etmek teknik açıdan olası olmasına rağmen çok az sayıda hasta bunun olmasına yetecek kadar kalmıştı hastanede. Bu nedenle koğuş gizlice ayrı düzeylerce bölünmüştü. Herkes kendi yerini bilirdi ama kimse bu konuda konuşmazdı. Hastanede grupları yönetmeye başlamadan önce ayakta tedavi gören hasta gruplarının kamçılayıcı olduğunu düşünürdüm. Başkalarıyla olan ilişkilerinde önemli problemler yaşayan, ihtiyaç içindeki ayakta tedavi gören 7-8 hastadan oluşan bir grubu idare etmek kolay değildir. Ve oturumun sonunda kendimi yorgun, çoğu kez tükenmiş hisseder ve bir grubun ardından diğerine giren terapistlerin gücüne hayranlık duyardım. Ama bir kez yatan hastalarla grup terapisine başlayınca, eski ayakta tedavi gören hastaların grup terapisi günlerine nostaljiyle bakar oldum. Ayakta tedavi gören bir grubu düşünün. İşbirliği içinde oldukça güdülenmiş hastalardan oluşan uyumlu bir grup. Sessiz, rahat bir oda, Bir laboratuvar işlemi ya da tıbbi uygulama için hastaları sürükleyip götürmek üzere kapıyı çalan hemşireler yok. Bandajlı bilekleriyle intihar hastaları yok. Kimse konuşmayı reddetmiyor. İlaçla kafayı bulup grupta uykuya dalan ya da horlamaya başlayan kimse yok. Ve en önemlisi de aynı hastalar ve aynı yardımcı terapist her oturumda, her hafta, her ay orada. Ne lüks. Terapistin yüce mutluluğu.
Ayrım sonu.